Ayrım 16, sayfa 218. Hipnozcu Lars Kepler. Pencerenin önünde duran Simone gecenin karanlığında şeffaf bir gölge gibi yansıyan yüzüne baktı. Babasının eski Nissan Primera marka arabasını gördüğünde gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Babası kapıyı çalarken o çoktan holde bekliyordu. Kapıyı emniyet zincirini çıkartmadan açtı. Bu yüzden tekrar kapatıp zinciri çıkarttıktan sonra açtı ve gülümsemeye çalıştı. Baba der demez gözyaşları boşandı. Kenneth kızına sarıldı. Babasının ceketindeki tanıdık deri ve tütün kokusunu alan Simone bir anlığına çocukluğuna döndü. İşte buradayım canım dedi Kenneth. Holdeki sandalyeye oturdu. Simone de dizine oturdu. Erik evde değil mi? Ayrıldık diye fısıldadı Simone. Ah canım dedi Kenneth. Ceplerini karıştırıp bir mendil çıkardı. Simone dizinden kalkıp birkaç kez sümkürerek burnunu temizledi. Kenneth ceketini asarken Benjamin'in sokak kıyafetlerinin askıda, ayakkabılarının ayakkabılıkta ve sırt çantasının giriş kapısının yanında duvara dayalı olduğunu gördü. Kenneth bir elini kızının omzuna koyup diğer elinin baş parmağıyla gözyaşlarını sildikten sonra mutfağa götürdü. Altına bir sandalye çekip oturttu ve kahve yapmaya koyuldu. Şimdi her şeyi anlat bana dedi masaya kahve fincanlarını koyarken. En baştan başla. Simone ilk geceden başladı. Uyanmış, eve birinin girdiğini hissetmişti. Mutfakta sigara kokusu vardı. Dış kapı ardına kadar açıktı. Buzdolabı ve buzluğun açık kapılarından mavi, bulutumsu bir ışık yayılıyordu. ''Peki Eric?'' diye sordu Kenneth suçlayıcı bir edayla. ''Eric ne yaptı?'' Babasıyla göz göze gelmeden önce bir süre tereddüt eden Simone, ''Bana inanmadı. İçimizden birinin uyur gezer olabileceğini söyledi.'' ''Tanrı aşkına'' dedi Kenneth. Simone yüzünün çöktüğünü hissetti. Kenneth fincanlara kahve doldurdu. Bir kağıda not alırken devam etmesini söyledi. Simone ertesi gece koluna bir şeyin batmasıyla nasıl uyandığını, yataktan nasıl kalktığını, Benjamin'in odasından tuhaf sesler duyduğunu anlattı. ''Nasıl sesler yani?'' dedi Kenneth. ''Mırıldanmalar'' dedi Simone tereddütle. ''Ya da fısıltılar, bilemiyorum.'' Peki sonra neler oluyor diye odaya yöneldim. İçeride biri vardı. Benjamin'in üzerine eğilmişti ve...
Evet.
Birden dizlerimin bağı çözüldü. Felç olmuş gibiydim. Yere yığıldım ve yattığım yerden Benjamin'in dışarı sürüklenmesini izledim. Tanrım, yüzü ne kadar çok korkmuştu. Bana seslendi. Ellerimi tutmaya çalıştı ama ben hiç hareket edemiyordum.
Simone susup önüne bakmaya başladı. ''Başka bir şey hatırlıyor musun?''
''Nasıl bir şey?''
''Nasıl biriydi gördüğün o adam?''
''Bilmiyorum.''
''Dikkatini çeken bir şey yok muydu?''
''Tuhaf hareket ediyordu. Sanki acı çekiyormuş gibi iki büklüm yürüyordu.''
Kenneth not aldı. ''Hatırlamaya çalış.'' dedi.
''Karanlıktı baba.''
''Ya Eric?'' diye sordu Kenneth. ''O ne yapıyordu?''
''Uyuyordu.''
''Uyuyor muydu?''
Simone başını salladı. ''Birkaç yıldır uyku ilaçları alıyor. O gece misafir odasında yatıyordu. Hiç uyanmadı.'' Kenneth'ın bakışları nefretle yüklüydü. İğrenir gibi yüzünü buruşturdu. Ona bakan Simone, Eric'in neden gittiğini biraz olsun anladı.
''Ne tür ilaçlar alıyor?'' dedi Kenneth. ''Adları yok mu bu ilaçların?''
Simone babasının elini tuttu. ''Baba, şüpheli Eric değil.'' Kenneth elini geri çekti.
Çocuklara yönelik şiddetin gerisinde genellikle aileden biri olur.
Biliyorum ama...
Olgulara bakalım diye kızının sözünü kesti Kenneth. Açık ki fail tıp bilgisinin yanı sıra ilaçlara erişme imkanı olan biri.
Simone başını salladı. Eric'in misafir odasında yattığını görmedin.
Kapısı kapalıydı.
Yani görmedin değil mi? O ve o gece uyku ilacı alıp almadığını da bilmiyorsun. Evet diye kabul etti Simone.
''Bütün yapmamız gereken yalnızca olgulara dayanmak Sixon.'' diye devam etti Kenneth. ''Onu uyurken görmediğini biliyoruz. Belki misafir odasında uyuyordu ama emin değiliz.''
Kenneth ayağa kalktı, buzdolabından yağ ve peynir çıkarttı, bir sandviç hazırlayıp Simone'ye verdi. Hafifçe öksürerek boğazını temizledi.
''Eric Joseph Eke kapıyı neden açtı?''
Simone gözlerini babasına dikti. ''Ne demek istiyorsun?''
Eğer böyle bir şey yaptıysa gerekçesi ne olabilir?
Ama artık saçmalıyorsun.
Neden?
Erik Benjamin'i seviyor.
Evet ama belki bir şey ters gitti. Belki Erik sadece Yosef'le konuşmak, onun polisi aramasını veya...
Yeter artık baba.
Eğer Benjamin'i bulmak istiyorsak bu soruları sormak zorundayız.
Simone başını salladı, sanki yüzü yırtılıyormuş gibi hissediyordu. Zor duyulur bir sesle.
Belki Erik kapıyı çalanın başka birisi olduğunu sandı dedi.
Kim?
Sanırım Daniella adında bir kadınla görüşüyor dedi Simone gözlerini babasından kaçırarak.
25. bölüm 13 Aralık Pazar sabah Aziza Lucia günü. Simone saat 5'te uyandı. Yatağı Kennet taşımış olmalıydı. Yataktan kalkar kalkmaz göğsünde alevlenen bir umutla Benjamin'in odasına gitti. Ancak kapının eşiğine vardığında bu umut söndü. O da boştu. Ağlamadı ama gözyaşı ve korkunun kokusunun her şeye sindiğini düşündü. Tıpkı bir damla sütün berrak suyu bulandırması gibi bir şeydi. Düşüncelerini kontrol etmeye, Benjamin'i düşünmemeye, korkuya geçit vermemeye çalıştı. Mutfağın ışığı açıktı. Kenneth masaya bir gazete sermişti. Bulaşık tezgahında duran polis telsizinden cızırtılar geliyordu. Kenneth heykel gibi durmuş boşluğa bakıyordu.
Bir süre sonra birkaç kez çenesini sıvazladı. Biraz olsun uyumana sevindim dedi.
Simone başını salladı.
Sixon?
Evet diye mırıldanan Simone lavabonun musluğunu açıp yüzüne soğuk su çarptı. Mutfak havlusuyla yüzünü kurularken pencere camında yansıyan suretine baktı. Dışarısı hala karanlıktı ama birazdan soğuğu Aralık ayına özgü bulanık aydınlığıyla şafak sökecekti. Kenneth bir kağıt parçasına bir şeyler yazdı, sonra başka bir kağıda küçük notlar aldı. Babasının karşısına oturmuş, Yosef Ekin eve nasıl girdiğini, Benjamin'in için kaçırdığını ve nereye götürmüş olabileceğini düşünen Simone, ''Mutluluğun oğlu'' diye fısıldadı.
''Bir şey mi dedin canım?'' dedi Kenneth.
''Yok, öylesine işte.''
Benjamin İbranice ''Mutluluğun oğlu'' demekti. Tevrat'a göre Yakup Rakel'le evlenebilmek için 14 yıl çalışmıştı. Rakel'in iki oğlu olmuştu. Biri Firavun'un düşlerini yorumlayan Yusuf, diğeri mutluluğun oğlu Benjamin'di. Simone'nin ağlamaktan yüzü şişmişti. Ona doğru eğilip ellerini omzuna koyan Kenneth,
''Onu bulacağız.'' dedi.
Simone başını salladı.
''Sen uyanmadan önce aldın bunu.'' dedi Kenneth, elini masadaki dosyaya vurarak.
''O ne ki?''
Tumba'daki evi biliyorsun, hani Yosef Ekin. Bu dosyada olay yeri inceleme raporu var.
Senin emekli olduğunu sanıyordum.
Benim de kendime göre bir takım ilişkilerim var diye gülümseyen Kenneth dosyayı Simone'nin önüne itti.
Simone açıp okumaya başladı. Parmak izleri, el izleri, sürüklenen bedenlerden kalan izler, saç telleri, tırnak altlarındaki deri parçaları, bıçağın ucundaki hasar, bir terdiye bulaşmış ilik, televizyonun üzerine sıçrayan kan damlaları, lambaya, halıya ve perdelere bulaşan kan. Dosyanın plastik cebinden bir takım fotoğraflar düştü. Simone gözlerini kaçırmaya çalıştı ama beyni cehennem odasını kaydetmişti bile. Günlük eşyalar, kitap rafları, müzik seti, her şey koyu bir kana bulanmıştı. Yerde parçalanmış cesetler vardı. Birden ayağa kalkıp bulaşık lavabosuna giderek öğürdü.
''Özür dilerim.'' dedi Kenneth. ''Ben senin bazen herkesin polis olmadığını unutuveriyorum işte.''
Simone gözlerini yumup Benjamin'in korku dolu yüzünü düşünürken kana boyanmış karanlık bir odayı hayal etti. Öne eğilip kustu. Tezgaha tutundu. Derin nefes alarak sakinleşmeye çalıştı. Duygularını kontrol edememekten, en kötüsü de çaresiz bir histeriye kapılmaktan korkuyordu. Ağzını yıkadıktan sonra dönüp Kenneth'a baktı.
''Korkacak bir şey yok.'' dedi zayıf bir sesle.
''Yalnızca bütün bunların Benjamin'le ne ilgisi var anlayamıyorum.''
Kenneth mutfaktan çıkıp bir battaniye ile geri döndü. Battaniyeyi Simone'nin omzuna atarak dikkatle sandalyeye oturttu.
''Artık dayanamayacağım.'' diye fısıldadı Simone.
''Dayanacaksın. Şimdi beni dinlemeni istiyorum. Bence Yosef Erik'in peşindeydi. Onu bulamayınca Benjamin'i kaçırdı takas yapmak için.''
''Öyleyse Benjamin hayatta demektir değil mi?''
''Kesinlikle.'' dedi Kenneth. ''Bize düşen Benjamin'i sakladığı yeri bulmak.''
''Her yerde olabilir. Ah, her yerde.''
''Ben öyle düşünmüyorum.'' dedi Kenneth.
Simone ona baktı.
Büyük ihtimal ya evinde ya da yazlık kulübesinde saklıyor.
Ama onun evi burası diye bağırdı Simone parmağını fotoğrafların olduğu plastik cebe vurarak.
Kenneth masanın üzerindeki ekmek kırıntılarını temizlerken Dutrow dedi.
Ne?
Dutrow olayını hatırlıyor musun?
Hayır.
Kenneth lafı uzatmadan Belçika'da 6 kız çocuğunu kaçırıp işkence eden Mark Dutrow'u anlattı. Bir araba çaldıktan sonra yakayı ele verip cezaevine boylamış, o kodeste yatarken kaçırıp sakladığı kızlardan Julie Lejeune ve Melissa Russo açlıktan ölmüşlerdi. Effie Lambrex ve Anne Marshall'ı da canlı canlı bahçeye gömmüştü. Dutrow, Charleroi'daki evinin bodrumunda küçük bir oda yaparak 200 kiloluk ağır bir kapıyla kamufle etmiş diye devam etti Kenneth. Dolayısıyla duvarlara vurarak arkasındaki boşluğu fark etmek imkansızmış. Bu odayı ancak evi ölçerek ortaya çıkartabilmişler. İçerideki ölçüyle dışarıdaki ölçü birbirine uymuyormuş. Sabine Darden ve Latetia Delhes sağ bulundular. Simone ayağa kalkmaya çalıştı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. İnsanları bir duvarın arkasına kapatmaktan zevk duyan birileri var diye düşünüyordu. Mahkum ettikleri insanların korkularıyla tatmin oluyor, sessiz duvarların arkasında çığlıklar attıklarını bilmekten zevk alıyorlardı.
Benjamin'in ilaçlarını alması lazım diye fısıldadı Simone.
Kenneth telefona gidip bir numarayı tuşladı. Biraz bekledikten sonra Charlie dinle dedi aceleyle. Joseph Ekin Tumba'daki evi hakkında bilgiye ihtiyacım var.
Bir sürelik sessizlikten sonra telefonun diğer ucundan bir adamın sesini duydu Simone. Kalın bir sesle.
Evet dedi Kenneth. Anladım. Kontrol etmişsiniz. Raporlara şöyle bir göz atmaya vaktim oldu.
Diğer adam bir şeyler anlatmaya başladı. Simone gözlerini kapatıp polis telsizinin cızırtılarına karışan konuşmaları dinledi.
Ama evi ölçmediniz değil mi dedi Kenneth. Yok canım. Elbette. Değil ama...
Simone gözlerini açtı ve birden yükselen bir adrenalin dalgasıyla uyku halinden sıyrıldı.
Evet iyi olur. Planları ulakla gönderebilir misin dedi Kenneth. Ve bütün tadilat başvurularını. Evet aynı adres. Çok teşekkürler.
Telefonu kapatıp pencereden dışarıya bakmaya başladı. Benjamin o evde olabilir mi? Bu mümkün mü baba?
Göreceğiz.
İyi hadi gidip bakalım o zaman dedi Simone sabırsız bir şekilde.
Charlie evin planlarını gönderiyor.
Planlar mı? Sıçarım planına baba ne bekliyorsun? Oraya gidelim. O evi tuğla tuğla söke...
Mantıklı ol diye Simone'nin sözünü kesti Kenneth. Tamam, durum acil ama hemen eve gidip tuğla tuğla sökmek bize zaman kazandırmaz.
Ama bir şey yapmalıyız baba.
Ev günlerdir polis kaynıyor dedi Kenneth. Orada Benjamin'i aramasalar bile dikkate değer bir şey olsa açığa çıkardı.
Ama
planlara bakıp nereye gizli bir oda yapılabileceğini görmem lazım. Eve gittiğimizde ölçüleri kıyaslayabileceğimiz bazı veriler olması lazım.
Peki ya oda falan yoksa Benjamin nerede olabilir?
Ailenin Burness'te akrabalarıyla ortak kullandıkları bir yazlığı var. Bir arkadaşım oraya gidip bakacak, bölgeyi iyi biliyor. Yazlık eski yerleşim yerindeymiş.
Saatine bakan Kenneth bir numara aradı.
Merhaba Svante, ben Kenneth. Ne yaptın?
Şu anda oradayım.
Nerede?
Eve girdim.
Ama şöyle bir bakacaktın.
Yeni sahipleri girmeme izin verdi. Siyolin ailesi bu ev. Arkadan birisi bir şeyler söyledi.
Affedersin, Siyolin ailesi evi alalı bir yıldan fazla olmuş. Tamam, teşekkürler dostum.
Telefonu kapatan Kenneth'in aldığında derin bir çizgi belirdi. O kulübe dedi Simone. Kız kardeşinin kaldığı kulübe.
Polisler defalarca yokladı ama bir de biz bakalım.
Sustular, bakışları düşünceliydi, içlerine kapanmışlardı. Kapıdaki mektup deliğinden sesler geldi, sabah gazetesini attılar, aldırmadılar. Açılıp kapanan diğer posta kutularının seslerini, en sonunda da apartman kapısının kapandığını duydular.
Kenneth polis telsizinin sesini açtı. Bir çağrı anons edildi. Birisi karşılık vererek bilgi istedi. Kısa diyaloglar geçti. Bir kadının yan daireden çığlıklar duyduğu ihbar edildi. Bir araç gönderildi. Geride birileri eşek kadar olan kardeşinin niçin hala anne ve babasıyla yaşadığını, onun için her sabah kahvaltı hazırlandığını gülerek anlatıyordu. Kenneth telsizin sesini kıstı. ''Ben bir kahve yapacağım.'' dedi Simone. Kenneth çantasından Stockholm haritasını çıkardı. Üzerindeki mumlukları kaldırıp haritayı masaya serdi. Simone arkasında durup sarı, mavi, yeşil, kırmızı renklerle gösterilen otobüs ve tren yolu ağına baktı. Ormanlara ve geometrik düzendeki banliyölere. Kenneth'in parmağı Stockholm'in güneyine giden sarı bir yolu izledi. Elfsjö, Hüdinge ve Turlinge'yi geçerek Tumba'da durdu. Birlikte Tumba ve Salem'in yol ve sokaklarını incelemeye başladılar. Tren istasyonu etrafında kurulu eski yerleşim yerlerini gösteren sararmış bir haritaydı. Tren istasyonunun etrafına şimdi yeni bir merkez inşa edilmişti. Savaş sonrasının refahını yansıtan apartmanlar, dükkanlar, bir banka, kilise ve devlete bağlı bir içki satış mağazası vardı bu merkezde. Merkezin etrafından ormana doğru villalar yayılıyordu. Yerleşim yerinin kuzeyinde tarlaların önü birkaç kilometre sonra orman ve göllerle kesiliyordu. Sıra evlerin olduğu bölgedeki sokak adlarını inceleyip bir yolun iki tarafına kaburga kemikleri gibi yayılmış sokaklardan birinde bir yeri işaretleyen Kenneth, ''Nerede kaldı şu lanet ulak?'' dedi. Simone kahveleri doldurup kesme şeker paketini babasının önüne iterken, ''Sence içeri nasıl girdi?'' diye sordu. ''Yosefek mi?'' Ya anahtarı vardı ya da birisi ona kapıyı açtı.
Kapıyı bir şeyle kanırtıp açmış olamaz mı?
Sizin kapı öyle açılamaz. Bu tür kapıları kırmak zorlayıp açmaktan daha kolay.
Bir süre sustuktan sonra Simone, Benjamin'in bilgisayarına bakmak gerekmez mi dedi.
Tabii ya diye alnına vuran Kenneth, bunu çoktan yapmalıydık. Düşünmüştük ama aklımdan çıkıp gitmiş işte, sanırım yaşlanıyorum.
Simone birden babasının yaşlanmış olduğunu fark etti. Şimdi karşısında dudağını sarkıtmış oturan babasının yaşını daha önce hiç düşünmemişti. ''Boş versene'' dedi teselli dolu bir sesle.
Kalkıp birlikte Benjamin'in odasına girdiler. Sanki bu odada daha önce hiç kimse yaşamamış gibi geldi Simone'ye. Benjamin birdenbire çok uzak bir şeye dönüşmüştü. Midesinden sanki bir dalga gibi yükselen dehşet duygusuyla başı döndü Simone'nin. Defalarca yutkundu, telsiz cızırtılarının geldiği aydınlık mutfağa dönmek istedi. Karanlık odada ölüm pusuya yatmıştı ve Simone'nin asla dolduramayacağı bir eksiklik vardı. Bilgisayarın düğmesine bastı, ekran titredi, lambalar yandı, vantilatörler çalışmaya başladı ve sanki Benjamin'den bir parçaymış gibi açılış müziği duyuldu. Birer sandalye çekip bilgisayarın karşısına oturdular.
''Şimdi acele etmeden sistemli bir araştırma yapmalıyız canım.'' dedi Kenneth. ''İşe maillerle başlayalım.''
Birden sustu, bilgisayar şifre soruyordu.
''Adını dene.'' dedi Kenneth.
Simone Benjamin diye yazdı ama olmadı. Aida'yı denedi. İki ismi yan yana getirdi ve yerlerini değiştirdi, birleştirdi. Bark yazdı Simone. Sixsam ve Eric'ten sonra Benjamin'in sevdiği şarkıcıların adlarını denedi. Sex Smith, Ayn Brun, Rory Gallagher, Lennon, Tovnes Van Zandt, Bob Dylan.
İşe yaramıyor dedi Kenneth. Bu konserve kutusunu açabilecek birini bulmalıyız.
Benjamin'in söz ettiği birkaç film ve yönetmen adını da deneyen Simone sonunda pes etti.
Şimdiye kadar planların çoktan gelmiş olması gerekirdi dedi Kenneth.
Charlie'yi arayıp soracağım.
Kapı çalındığında ikisi de ürperdi. Kenneth kapıyı açarken kalp atışları hızlanan Simone Hall'da durup onu izledi. Kenneth ve Simone, Yosef Ekin doğup büyüdüğü 15 yaşına bastığında da biri hariç bütün ailesini katlettiği Tumba'daki eve giderken hava ancak 1 ya da 2 derece ve aralık göğü kum rengindeydi. Ev sokaktaki diğer evlerden farksızdı. Küçük ve sevimli, mavi beyaz polis kordonu olmasa daha bir hafta önce bu evin ülkenin en acımasız iki cinayetine sahne olduğunu hiç kimse tahmin edemezdi. Evin ön cephesinde kum sandığına dayalı bir bisiklet vardı. Polis kordonunun bir ucu çözülmüş, rüzgarda savrularak karşı taraftaki posta kutusuna takılmıştı. Arabayı durdurmayan Kenneth yavaşça geçti evin önünden. Simone gözlerini kısarak pencerelere baktı. Terk edilmiş gibiydi. Aslına bakılırsa sokaktaki bütün evler aynı durumdaydı. Sokağın sonundan geri döndüler. Eve yaklaşırken Simone'nin telefonu çaldı, aceleyle açtı. Kısa bir süre dinledikten sonra bir şey mi oldu diye sordu. Kenneth frene bastı, kontağı kapatıp dışarı çıktı. Bagaj kapağını açıp bir levye, mezura ve el feneri aldı. Konuştuğu her kimdiyse telefonu kapatmak zorunda olduğunu söyleyen Simone, ''Sen ne sanıyorsun?'' diye bağırdı. Evin planını alıp asık bir yüzle çıktı arabadan. Hiç konuşmadan evin bahçesine girdiler. Kenneth bir zarftan çıkarttı, anahtarla açtı kapıyı. İçeri girmeden önce dönüp Simone'ye baktı. Simone'nin yüzü hala ısıktı. Koridora girer girmez kan, dışkı ve tatlımsı bir çürük kokusuyla karşılaştılar. Bir an panik duygusuna kapılan Simone göz ucuyla Kenneth'a baktı. Pek etkilenmiş gibi değildi. Bütün dikkatini yaptığı işe yöneltmişti, hareketleri dengeliydi. Oturma odasının önüne geldiler. Duvarları kanla kaplı, karman çorman odaya şöyle bir göz attı Simone. Bir yerlerden tuhaf bir ses geldi. Kenneth birden durdu, yavaşça silahını çekip emniyetini açtı. O ses bir kez daha duyuldu. Ağır, uzayan bir ses. Ayak seslerine benzemiyordu. Sanki birisi yavaşça sürünür gibiydi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 232.